Ayrım 18 sayfa 167. Vatan ve Fetih Rüyası. Tanpınar diyor ki, o konuşurken Yunus'tan başlayarak yaşadığımız güne kadar Türkçenin asır asır kaydettiği zafer merhalelerini ve bize ait bir duyuş tarzının teşekkülünü adeta gözümüzle görüyorduk. Hakikaten dedelerimiz bilmeden dahi olsa asırlardan beri Yahya Kemal'in yaptığının peşindeydiler. Mütareke günlerinde bu dersler yahut sohbetleriyle çevresine ışık saçıp can üfleyen yeninin ve milliğinin bayrağı olarak görülür. Milletlerin böyle sıkışık anları olur. Vatan birdenbire dilden, çünkü tarih de onun içindedir ibaret kalır. Şiirlerinin bakıldığında musikisi, mimarisi, akınları, deniz seferleri, ezan sesleri ve mahalle düzenleriyle bütün bir tarihi maceramız görülür. Yani milli kültürümüz. Coğrafya açısından baktığınız zaman da bu toprağın vatanlaşmasının hikayesidir ki şair bunu milliyetimizin toprağa sinmesi olarak ifade eder. Vatan ıtrinin ses verdiği, Sinan'ın Selimiye'sini kurduğu, Koca Mustafa Paşa'nın dar sokaklarında huzurun yaşandığı ve nice şehitlerin altın kanıyla suladığı bir coğrafyadır. Eğer mezarda şafak sökmeyen o zindanda ceset çürür, tahayyül kalırsa insanda, cihan vatandan ibarettir itikadımca. Bunun simgesi ve yoğunlaşması olarak da İstanbul'u görür. Peyami Safa da İstanbul'da simgeleşen tarihi gerçeğimizi iyi bilmemiz gerektiğini, aksi durumun millet için felaketli olacağını söyler. Yahya Kemal'in İstanbul'unu iyi anlayalım. Bu, Aruz'un son şairinde, kendi tarihimizde, inkılabımızda iyi anlamanın şartlarından biridir. Çünkü sırt sırta inkılapçıların salıncağına binmiş, geçmişle gelecek arasında olanca hızıyla kolan vuran bir milletin dengesi, tarihe ait şuurundan yoksun kaldığı anda bozulur ve bu tarih fesadı memleket için yıkım olur. Türklük burada temerküz edip bize has en yüksek terkibine ulaşmış ve medeniyetimizin merkezi yapmıştır. Türk zevkinin yoğunlaştığı, Türk iradesinin keskinleştiği, Türk dili ve hayatının en güzel üslubunu bulduğu yerdir İstanbul. Milli ruh bütün imkanlarıyla burada en yüksek düzeyde tecelli eder. İstanbul kendi gök kubbemizi temsil eder. Yahya Kemal'e göre İstanbul bütün Türk tarihinin ve Türk vatanının bir şehirde toplanmış varlığıdır. İstanbul, imparatorluk coğrafyasının her yanından gelen Türkler tarafından işlenerek medeniyetimizin bir özeti haline getirilmiştir. Türklüğün ruhu bu şehirdedir. Irkın seni iklimine benzer yaratırken, kaç fethe koşan tuğlar ufuklarla yarışmış. Tarihini aksettirebilsin diye çehren, kaç Fatih'in altın kanı mermerle karışmış. İstanbul, Anadolu'nun herhangi bir köşesinde kurulsaydı da yine şaheser olurdu. Ama cedlerimiz onu Orta Çağ'ın en şaşalı ve güzel yeri olan Konstantiniye üzerine kurmuş ve Bizans çizgilerini unutturacak bir ihtişamlı Türk şehri haline getirmiştir. Bunları düşündükçe İstanbul'a daha çok bağlanır. Mesela Koca Mustafa Paşa gibi bir semt Buhara'da, Semerkant'ta bulunmaz. O sadece Türkiye'de ve Türk medeniyetinin muhassalası olan İstanbul'da bulunur. Oğuz Türklüğünün özü ve tekamülü Türkiye'dedir. Türk ruhu bizden ziyade bu topraklardadır. Eyüp'te türbeye yakın bir mezar taşı vardır. Üzerindeki burma kavuktan hemen anlaşılır ki altında İstanbul'a Fatih'le beraber girmiş olan Türklerden biri yatıyor. Bugün yaşayan en milli şairlerimiz de bu taşta hissedilen Türk ruhu yoktur diyebilirim. Bu taş, fetih devrinin keyifli bir askeri gibi önümde kavuğu yıkmış duruyordu. Etrafındaki toprağa bir vatan rengi veriyordu. Milli varlığımızın 1071 Malazgirt zaferinden başlayarak tarih içinde oluştuğunu söyleyen Yahya Kemal, kendisinden sonra gelen Remzi Oğuz ve Nurettin Topçu gibi niçin bu tarihin başlangıç olduğunun ikna edici açıklamasını yapmaz. Malazgirt öncesini Türklüğün bir mukaddemesi olarak görür. Onda da diğerleri gibi milli varlığı tehlikeye atmak endişesinin hakim olduğunu düşünebiliriz. Aksi takdirde milli varlığı bir uzviyete yakın düşünen şairimizin bir ağacı yarısından kesip onu canlı bir varlık gibi düşünmesi mümkün olamaz. Bu tutum Yahya Kemal için bir yanlıştır. Toplumsal yapılarda kesintisiz bir oluşumu esas aldıktan sonra bu yapıyı belirli bir zamanla nasıl sınırlandırabilirsiniz? Dilimiz, müziğimiz, mimarimiz, devletimiz 1071'in çok ötesinden beri oluşarak gelmiyor mu? Daha çok sıralayabileceğimiz bu soruların cevabı yoktur. Ama bir şey vardır ki, Ziya Gökalp'in büyük ölçüde kuramının çerçevesine, mantıki gereklerine uygun düşsün diye, Osmanlı'yı görmezlikten gelmesine karşı, Yahya Kemal muhteşem bir çıkışla, tarih ve medeniyetimizin zirvesiyle buluşmamızı sağlamıştır. Süleymaniye'de bayram sabahı bu kültürün yarattığı terkibin muhteşem destanıdır. Bu abide şiirde yer alan, ta Malazgirt Ovası'ndan yürüyen Türk, bu nefer miydi? Sözleri 9 asır boyunca vatan toprağı, milli tarih ve İslam imanı ile yoğrula yoğrula gelen bir milleti, asırların sabırlı, kararlı ve sihirli ellerinin şekillendirdiği bir terkibi sembolize etmektedir. Bu nefer bütün bir millettir. O, bizim dün, bugün ve hatta yarınlarımızın bir aynasıdır. Sezai Karakoç'un Bozgun'da fetih rüyası gördüğünü söylediği, Yahya Kemal'in vatan anlayışı, tarih, coğrafya ve diğer medeniyet unsurlarının bir terkibi olmakla birlikte, Anadolu'yu temel aldığı için gerçekçi olduğu değerlendirilmiştir. 1071 ile başlayan şanlı mücadelemiz, Anadolu'yu ana vatan yapmış ve Anadolu'da Türk milletini ortaya çıkarmıştır. Coğrafyayı vatan yapan bir milletin o topraklar üzerinde geçirdiği tarih ve kurduğu medeniyettir. Vatan doğrudan doğruya cedlerimizin doğduğu, bizim doğduğumuz, evlatlarımızın doğacağı topraktır. Toprağın bir rengi, bir milliyeti vardır. Milletler büyük muhaceretlerden sonra yerleştikleri toprakları kendi öz şahsiyetleriyle temsil etmişlerdir. İnsan ve vatan yek vücuttur. Vatan, milli azmin, milli hayatın ve milli mefkürenin ortak tecellisiyle tekevvün etmiş topraktır. Daha sonra Remzi Oğuz da böyle söyleyecektir. Coğrafya vatan oldukça bağrında yaşattıklarının şekillenmesine ve medeniyet hamlelerine katkıda bulunacaktır. Yahya Kemal vatan derken bütün bir Türk hayatını ve medeniyetini kasteder. Orada ölülerimizle iç içe olduğumuz gibi nice fatihlerin altın kanı da onun mermerlerine karışmıştır. Osmanlı medeniyeti ile Anadolu toprağını temsilen, İstanbul'u ve Türk milletini tek bir gerçeklik olarak bize duyuran en coşkun ve ahenkli ses onun şiiridir. Ne var ki düşünce olarak ele aldığımızda fetih rüyası görmeden bu tarife uygun bir Osmanlı anavatını düşünmek zordur. Bu anlayışa göre en seçkin ümran eserleriyle donattığımız ve rengimizi verdiğimiz bütün Balkan şehirleri ve doğuda ve güneydeki niceleri bizim ana vatanımız olarak anılmak gerekir. Yahya Kemal'in Fransız tarihçilerinden etkilenerek tasavvur ettiği ana vatan fikri Osmanlı aktüel gerçeğine de tarihine de uygun düşmüyor. Fransız etkilerinin yanı sıra onun yaşadığı sıkıntılı zaman böyle düşünmesini gerektirmiş olmalıdır. Yoksa Şar Dağı'nın devamı olan Üsküp'ün neden vatan olmadığı ve bir Dağüsıla olarak kaldığının açıklaması yoktur. Aynı yıllarda Ziya Gökalp'in öncülük ettiği bir gençlik kesimi de Turan rüyası görüyorlardı. Vatan ne Türkiye'dir, Türklere ne Türkistan. Vatan büyük ve müebbet bir ülkedir Turan. Ziya Gökalp çöken ama yenilgi kabul etmeyen bir nesle yeni ufuklar gösteriyordu. Yahya Kemal de aynı insanlar adına o kara günlerde fetih rüyaları görüyordu. İkisi de yenilgi kabul etmeyen, büyük yürekli bir nesil için haykırıyordu. Ve ikisinde de yaşanan gerçeğe karşı bir isyan havası vardı. Çok yıllar sonra 1970'lerde Dündar Taşer, Türk'ün tarihine ve mizacına en uygun ve gerçekçi anavatan tarifini verecektir. Türkler için anavatan Türk bayrağının dalgalandığı yerdir. Yani Türk egemenliğinin olduğu yerdir. Üsküp'tekiler de dahil, hem doğudan hem batıdan yüzlerce yıl süren o acılı göç dalgalarının açıklaması ancak böyle yapılabilirdi. Yahya Kemal'in vatan düşüncesi milliyet duygusuyla özdeşleşir. Yerleşilen topraklar er geç bir milliyet oluşturur. Yahya Kemal böyle söyler. 1071 ile başlayan Anadolu'nun fethi ve sonrasında yaşanan tarih, Türk milletini, milliyetini yaratmıştır. Malazgirt'ten öncesi bu büyük oluşumun bir hazırlığı niteliğindedir. Bu oluşumda coğrafyaya ağırlık vermiş olmasına rağmen anlattıklarıyla ifade ettiği kurucu unsurun kültür olduğunu görmek mümkündür. Belki şekil veren milli kültürün oluşumunda coğrafyaya ağırlık verdiğini düşünmek daha doğru olacaktır. 1071'i tarihimizin başlangıcı olarak gören Yahya Kemal'e göre milliyet duygusu doğal olarak vardır. Ancak onu canlı ve gerilimini yüksek tutabilmek için tarih şuuruna ihtiyaç vardır. Onun bütün şiirleriyle birlikte düz yazıları da Türk insanının bu doğal heyecanını yükseltmeye dönüktür. Ancak tarih şuuru derken bütün bir kültür tarihini kasteder. Sultan Selim'i bildiğimiz gibi Macar ovalarında yürüyen akıncıları da, onun mehterini de, ıtrini musikisini de, Selimiye'yi de, Sinan'ı da bilmeli ve ezan seslerini daima duymalıyız. Yahya Kemal ve neslinin milliyetçiliği, batıdan esen rüzgarlardan çok, Balkan Savaşı sonrası çöküntü ve acılarından doğmuştur. Yahya Kemal biraz da kendi neslinden olan birçokları gibi, çekilen acıların ürküntüsü içinde Turan muhtevalı geniş ufuklardan vazgeçip, daha alçak gönüllü bir Türkçülüğe yönelmiştir. Ama şiiri o bozgun yıllarında bile fetih rüyaları görmeye devam etmiştir. Bir nesli ve arkasındaki milleti ayağa kaldıracak olan şey, bu kutlu rüyalardır. Onu bütün gelecek kuşaklar ve zamanlar için büyük yapacak olan da gördüğü bu rüyadır. Yahya Kemal sanatta olduğu gibi milli hayatta da kesiklik kabul etmez. Kesiklik yok oluşturur. Sanat da milli hayatta imtidat eder. Bu en kısa ifadesiyle geçmiş, hal ve geleceğin bir bütün olması, kopukluğun olmamasıdır. Bunun en açıklayıcı benzetmesi canlı uzviyetlerle yapılabilir. Bir insanın 40 yıllık hayatı nasıl geçmiş 39 yılı da içeriyorsa ve 41. yılında nasıl geçmiş 40 yılı da olacaksa, milli hayat da birbiri içine geçmiş olarak kesintisiz sürer ve kopma kabul etmez. Koca Karı İmanı. O yıllar Osmanlı okumuşları arasında çağdaşlaşma, o zaman için daha çok Avrupalılaşma tartışmalarının yoğun olduğu zamanlardır. Yahya Kemal İstanbul'a geldiğinde gerçi artık inançsız bir okumuş değildir. Bu uzun Avrupa yolculuğundan Müslümanlaşmış, kendi vatandaşları için fazla duygulu bir ruhla dönmüştü. Ancak Yahya Kemal Fransa'da geçen 9 yılının bıraktığı tortular ve alışkanlıkları sebebiyle sevdiği ve savunduğu Müslüman Türk'ün günlük kültür hayatını yaşayamadı. Halkı sevdi ama onlardan biri olamadı. Artık valideden inen sokaktaki dizeleri hatırlayın. Tenha sokakta kaldım oruçsuz ve neşesiz. Yurdum bu iftarından uzak kalmanın gamı, hadsiz yaşattı ruhuma bir gurbet akşamı. Şöyle yazar, çocukluğundan beri Diyanet yolundan ayrılmamış olan kardeşlerimiz, bizim gibi rücu hislerini itiraf edenlere henüz inanmıyorlar. Yahya Kemal estetik ölçülerini ve değerlerini Avrupa'dan alarak zevk düzeyini yükseltmişti. Tarihimize ve milli hayatımıza da doğal olarak bu göz ve ölçülerle bakıyor ve bütünüyle seviyordu. Onun özelliği batıdan beslenmiş olmasına rağmen, batıya zihnen teslim olmamış, düşünce istiklalini kaybetmemiş olmasıydı. Batı medeniyetini de kendi medeniyetini de aynı gözle görmüş, değerlendirmiş ve kendi medeniyetini seçmişti. Halbuki o dönem okumuşlarımız genel olarak Batı'ya teslim olmuşlardı. Batı medeniyetini değerlendirme gücünü gösteremiyor, hatta kurumları, kavramları yeterince kavrayamıyor, böylece oradan gelen her şeye açık duruyorlardı. Kendi medeniyetlerini yeniden diriltmek hamlesi ise söz konusu bile edilmiyordu. Bir kesim kendi kültüründen teneffür eder, onun kurucu ilkelerini aşağılar, geri kalışımızın sebebi olarak görürken, karşı bir kesim de geleneksel kültürümüzün ilke ve ölçülerini savunmakla birlikte bunun nasıl ayağa kaldırılabileceğinin yolunu gösteremiyorlardı. Sonuçta bir takım kuramsal doğrularla yanlışlar zihni planda çarpışıp duruyor yahut öyle görünüyordu. Klasik Osmanlı aydınları başka hiçbir kültürle mukayeseye girmeden, ölçüp biçmeden, herhangi bir kaygıları olmadan kendi medeniyetlerini, yaşama biçimlerini seviyor ve o ölçülerle güven içinde yaşıyorlardı. Sağlıklı olan ve kültürün yaratıcı dönemlerinde görünen budur. Bu durum bir bakıma Gazali'nin Ümmi Koca Karı'nın imanını, İslam inançlarının savunmasını yapan kelamcıların imanına tercih etmesine benzer. Gerçekten de Koca Karı'nın imanı taklididir ama şüphe bulaşmamış bir safiyeti vardır. Savunma yahut kanıtlama ise en azından bir karşı görüşü varsaymayı gerektirir ki bu bir zaaftır. Ne yapalım ki Osmanlı'nın duruşları sağlam da olsa, medreseden gelen aydınları çözüm üretmedeki yaratıcılıklarını kaybetmiş, bir ümit olmaktan çıkmışlardı. Yahya Kemal dışarıdan bir bakışla da olsa, kendi medeniyetinin değerlerini, güzelliklerini görmüş ve ona bağlanmıştı. O günlerde, yani Türklüğün medeniyetimizi temsil eden imparatorluğunun fiilen çökmekte olduğu ve en yoğun acıların, ümitsizliklerin yaşandığı o günlerde, birikimini büyük ölçüde Fransa'da almış bir Türk okumuşunun kendi medeniyetini üstün tutarak ona bağlanması gerçekten de büyük bir şahsiyet tezahürüdür. Bu şahsiyet Türk edebiyatının en güzel şiirlerini ve milli mücadeleye can katan düz yazılarını yazacaktır.